Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Efendim cümleten günaydın. Günaydın. Sabahlar. Evet.
Evet, bu programa da Nisan ayının kuşlarından bülbülle girdik.
Ya Lucinia, sabahleyin işitiyorum ben.
Megarinkos'la şakıyan koca burun, ılıklık, cicidan, andelip, hezan ya da gül kuşu da derler.
Aydoni de denir Yunanca. Bülbül.
Evet, böyle bir hoş giriş yapalım dedik.
Çıktı burada koruda, dinliyorum sabahları.
Öyle.
Biliyorsun güzel. gün ağırmadan şakır.
Evet.
Ve gün batarken şakır. Ve görünmez, çok zordur.
Ama erişkin bir erkek bülbülün sayısız namesi, geniş repertuarı var ve yaş aldıkça ötüşü de daha gelişiyor. Geceleri de ötüyor. Bu yüzden de ona gece öten kuş anlamına gelen Şebhan da deniyormuş.
Allah Allah. Yaşlandıkça ha ya, bizim gibi yani.
Evet, bizim gibi. Deniz Gezgin'den okuyorum, Doğa Defteri'nden bu bilgiyi.
Müthiş, yaşasın Doğa Defteri. Peki, şimdi bir rapor yayınlandı. Raporlar, yani artık rapor bolluğu var dünyanın her yerinden, yağıyor evet. Malum. Bu Washington University Seattle'da bir projeksiyon yapmış gelişmiş ülkeler sadece ve verilen bilginin ve verilerin ciddi olduğu varsayılan ülkeler, mesela Çin falan yok içinde, gelişmiş dünya 30 ülke, ağırlıklı olarak Amerika ve Kuzey Amerika ve Avrupa. 4 Ağustos, yani 4 aylık bir öngörü bu. Linki belki açık siteye koyarız. Yolladım her ikinize de. Çok ilginç. Institute for Health Metrics and Evaluation diye bir enstitü bu üniversite dahilinde. Yani Health Metrics, yani sağlık ölçümü ve değerlendirme, evet, enstitüsü. Çok ilginç rakamlar var. Çok iç açıcı değil Avrupa için açıkçası. Fransa için 14.000 ölü, 14.500 ölü veriyor. İspanya ve İtalya için ise 20'şer bin ölü. Yani çok bitti bitiyor falan diyenler için söylüyorum, yani daha ortada bir şey yok. Pik yapmış değil tam anlamıyla. Britanya'nın rakamı korkunç tabii. En berbat o. Belki politika değiştirdikleri içindir, bilmiyorum. 66 bin Britanya'da beklenen Ağustos 4 itibariyle ölü sayısı. Korkunç bir rakam.
Ağustos'a kadar hep projeksiyon yapıyorlar, öyle mi? Yani
evet,
insandayız. Evet, evet. Mayıs, Haziran,
4 aylık.
Temmuz, 4 ay.
4 aylık. Aha, aha. Amerika için ise verdikleri rakam bu alarmist rakamların çok altında. 81 bin ölü gösteriyor.
Trump büyük bir zafer ilan eder bunu.
Ama çok hasta var. Evet, yapabilir, dediğin doğru.
200 bin altın, çünkü 200 bin kişiyi gözden çıkarmıştı rakam, onun açıkladığı rakam
evet,
o.
Evet, ilginç. Evet, biliyorum. Evet. Şimdi zafer, 80 bin kişinin ölümü üzerinden zafer, evet, o da iyi.
Şu anda dünyada totalde 82 binin üzerinde.
Evet, evet, totalde. Ama daha vaktimiz var diyor yani bu çalışma. Bitmedi diyor. İsveç'le ilgili bilgi ilginç. İsveç'le Yunanistan'ı karşılaştırdım. Oradan da Yunanistan'a geleceğim zaten. Şimdi İsveç'le Yunanistan'ın nüfusu aynı. Her ikisi de
10
milyon. Evet, 10 milyon işte civarında nüfusa sahip. Ve İsveç'te beklenen gene Ağustos başı itibariyle koronadan vefat sayısı 10 misli Yunanistan. Yani Yunanistan'da 457 civarı, yani 450 civarı bir vefat bekleniyor. İsveç'te ise bunun yanına bir sıfır koyuyorlar. Çünkü bu Yunan çok farklı politikalar izliyor biliyorsunuz.
Evet.
İsveç'le Yunanistan. İsveç neredeyse tek başına artık Avrupa'da bu sürü bağışıklığı tabir edilen o tuhaf bir laf zaten. Ve herkes sokakta, bir de havalarda iyi gidiyor. Çok korkunç bir Mart ayı geçti malum, yani iklim değişikliği açısından. Kuzey Avrupa'da en azından ve insanlar lay lay lom sokaklarda, gençler özellikle ve karşılaştırma yapınca zaten bugün itibariyle bile çok yüksek Yunanistan'la karşılaştırınca İsveç'in rakamları, zayiatı.
Evet, şu anda zayiatı 591 ölüm vakası görüyorum son rakama bakınca ve 7700'e yakın da konfirme olmuş, doğrulanmış vaka var. Bayağı yüksek İsveç'te yani.
Tabii yani düşün, Yunanistan'da ise Yunanistan 80'lerde galiba, bakıyorum. Evet. Çok düşük yani.
Evet. Bir de şeyi de ben ekleyeyim izninle. Yani İsveç'in
81. Dünya, evet.
Evet. Yani İsveç'in dünyada en yüksek şeylerden biri. Günden güne artış ölüm vaka sayısında %24'lük neredeyse bir artış var. Bir günden ötekine artış var. Bu en yüksek oranlardan birini oluşturuyor dünyada.
Şimdi hem öyle hem de bu çalışma hakikaten çok ciddi bir çalışma. Merak edenler açıp bakabilir. İsveç'le ilgili bir bilgi vereyim tekrar. Senin söylediğini de bir şekilde teyit ediyor. Gereken yatak sayısı, yani acilde tabii yatak sayısı 4632 ve var olan yatak sayısı ise 1808. Yani çok ciddi bir yani dünyanın en varsıl ülkelerinden birinden bahsediyoruz yani. Evet, evet. İsveç'ten bahsediyoruz.
Ama İsveç'in
muazzam bir yatak eksiği var.
Uzunca bir dönemdir sağlık sektöründe ciddi özelleştirmelerden de söz ediliyordu. İşte, hatta tabii. Geçen hafta bir hastaneyi Stockholm'de özelleştirmiş yönetim.
İşte, geçen hafta.
Ortasında. Evet.
Evet, mesela bu ventilator denilen işte, yani insan işte,
solunum cihazı.
Olanların solunum cihazı mesela, o çok ciddi bir eksiği var. 900 civarında eksiği var İsveç'in. Bütün bu veriler o bahsettiğim yani Washington Üniversitesi'nin çalışmasında mevcut. Şimdi bu ilginç tabii, bu Yunanistan'ın sadece küçük ülke olarak açıklamak da mümkün değil. Yani uygulanan politikalar ve kapanma meselesi burada herhalde. Yani eve kapanma ve bütün kamusal faaliyetlerin askıya alınması belirleyici olan, öyle anlaşılıyor. Çünkü küçük ülkeler umumiyetle korkudan mıdır artık nedir? Büyük ülkelere oranla daha başarılılar biliyorsunuz bu mücadelede. Yani Singapur, Hong Kong falan, mesela Hong Kong'da çok ciddi, yani çok çok başarılı verilen mücadele. Ama sadece o da değil. Çünkü sonuçta İsveç de küçük bir ülke. Yani yüz ölçümü çok yüksek, yani fazla olabilir ama nüfusu 10 milyon yani hepi topu. Dolayısıyla bu sadece nüfusla açıklanabilecek bir şey de değil. Yani bu burada hakikaten ciddiyet yani ve çok uygulamada yani insanlar riayet ediyorlar mı? Ve alınan kararlar ne seviyede, ne kadar hızlı alınmış falan herhalde onunla alakalı. Dün Ahmet İnsel bahsediyordu bu İtalya, İspanya ve Yunanistan karşılaştırmasını. Yani inanılmaz bir laçkalık söz konusu bazı ülkelerde, İtalya'da ve İspanya'da artık değil tabii ama olan oldu. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun, dün bir ön seçim vardı biliyorsunuz. Wisconsin'da mı?
Wisconsin. Evet, Wisconsin.
Herkes sokakta, hiç kimse de maske yok sırada. Millet oy atıyordu yahu.
Evet, zorunlu kıldılar orada alınan bir, yani çok büyük bir çelişki durumu var. Yani demokratik hakkınızı kullanın diye.
Ama Trump korona bile tweet attı. Çıkın evet. Ve oyunuzu kullanın diye.
Bu çok büyük bir çelişki ortaya koyuyor tabii. Yani daha büyük bir paradoks olamaz yani.
Akıl alır gibi değil yani. Bir hakikaten millet kimi yerde hop oturup hop kalkılıyor kimi. Mesela Kaliforniya falan anladığım kadarıyla çok ciddi.
Los Angeles. Ve New York tabii. New York tabii. Başta herkes kapanmış vaziyette. Lockdown dedikleri tabii. Şey ve evet. 8 milyon mu? Ne kadar nüfusu? 10 milyonun üzerinde galiba.
Tabii canım. Ona bakmak lazım. Ama Andrew Cuomo sayesinde biraz da tabii yani. Müthiş yani oranın valisi. Yönetim hakikaten bütün elindeki gücü kullanıyor ve orada tabii ademi merkeziyetin gücünü görüyorsun bir yere kadar. Tabii yani sonuçta federal yönetim her zaman her şeyin üstünde ama yine de orada vilayetlerin gücü az buz değil yani. Bakalım ne olacak. Şimdi bu... haberler, bilgiler aşağı yukarı böyle. Ha, bir son bir gelişme daha var. O da dün akşam düştü. Bu İsveç'te bir kere demin adını sözünü ettin Ömer. Bu ölü sayısı artıyor. Azalmıyor. Hızla artıyor hem de.
Evet.
Ve Singapur ve Japonya'da da bir oynama var. Yani oralarda da öyle iş bitmiş falan değil. Singapur çok iyi çalışmış olmasına rağmen galiba orada hiç ölü yok. Ama Japonya yani son derece kapalı, her anlamda kapalı bir ada ülkesi olmasına rağmen o da tam kapanmaya gitmek kararı aldı dün. Japonya tamamen kapanıyor yani. Öyle değildi çünkü. Yani,
evet, yeni aldı bu kararları.
Dün galiba, dün sabah dün yani Japonya aldı, saatiyle evet. Ve aslında tabii bu da tuhaf çünkü bu hatayı Britanya da yaptı biliyorsunuz. Yani önce koy verdiler, ciddiye almadılar, İsveç gibi yaptılar. Sürü bağışıklığı falan dediler, sonra baktılar
sonra değiştirdiler,
ki kontrol...
Evet,
Japonya da aynı şeyi yaptı aslında. Japonya'da evet. Bize onlar da yani millet sokaklardaydı Japonya'da yani.
Ve Japonya'da mesela bu kadar zecri diyebileceğim tedbirler şimdi alınırken daha birkaç hafta öncesine kadar da Tokyo Olimpiyatları'nın yaz olimpiyat
hala
oyunlarının
yapılmasını
karar yok ertelediler artık.
Biliyorum da ama yani çok sallandılar yani
çok
gene de.
Çok yani. Geciktiler mesela bunu izah etmiyor kimse. Bu arada New York'un nüfusuna baktım. Şehir olarak 8,5 milyon civarında, işte. Eyalet olarak da 20 milyona yakın.
Ya işte tabii. Eyalet olarak kapandı zaten o zaman. 20 evet. Milyon kapandı demek o.
Evet.
Evet yani iş daha bitmiş değil. Tabii Avrupa'dan çatlak sesler gelmeye devam ediyor. Her yerden gelmeye devam ediyor aslında. İşte yeter artık, sıkıldık, başlayalım, çalışalım falan. Ama yani, işin kazın ayağı öyle değil maalesef. Yani hiçbir şekilde herhangi bir şey bitmiş değil. Bilakis şimdi bu son olarak şu... Bu 30 ülkeden bahsettim başında, o Washington Üniversitesi'nin yaptığı çalışma sadece 30 ülkeyi ilgilendiriyor. Niye diğerleri yok? Çünkü diğerlerinde işte belki işte Japonya, Hong Kong, Singapur falan onların dışında kalan ülkelerin hiçbirinin verileri güvenilir değil de ondan. Yani çünkü ne olduğu bellisi. Yani diyeceksin ki Fransa'nın verileri güvenilir mi? Tam anlamıyla oranın verileri de güvenilir değil. Çünkü eksik yazılıyor falan. Şimdi birdenbire yeni rakamlar çıkıyor, bir takip ediyorsunuz. Ama yani bu veri güvenirliği meselesi fevkalade önemli. Mesela bu bağlamda Türkiye'de yani şu sırada yükselmekte olan bir eğri takip eden Türkiye'de 4 gündür veya 5 gündür hep aynı rakam çıkıyor. Allah herkese gecinden versin tabii ama bir, baktım verilere, diğer ülkelerin verilerine yükselen eğrisi, eğriden geçmiş veya geçmekte olan ülkelerin hiçbirinde istisnasız 4 gün arka arkaya aynı sayıda vefat yok maalesef. Yok.
Evet.
Çok ilginç. Yani orası sabitlenmiş vaziyette yani. 75, 76, 73 falan yani gidiyor geliyor.
Neyse. Evet, 73 ile 76 arasında son 3 günde verilen
4 gün,
rakam. 4
gün görülmüş şey değil yani. Şimdi başka hiçbir ülkede yok. Çok ilginç. Şimdi gelelim son 10 dakikamızda. Dün bu meclise geldi biliyorsunuz infaz.
Evet.
Kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili bu yasa teklifi iktidarın tabii AKP, MHP yönetiminin, iktidarının oylama olmadı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göre Cuma'ya kadar sürebilir deniyor. 70 madde görüşülüyor. Maddeler tek tek görüşülüyor. Bu arada merak edenler için Fikret İlkiz, avukat Fikret İlkiz'in Biyanet'te hukuk gündemi başlığı altında 5275 sayılı infaz kanununda neler değişecek diye son derece ayrıntılı, mufassal bir makalesi var. Tavsiye ederim hararetle.
Ben de bunu da internet sitemize de koyalım. Çok çok ayrıntılı, altını çizerek.
Mükemmel.
Bütün...
Yani bir makale bile değil. Neredeyse küçük bir kitapçık yani.
Ondan evet. Sonra madde hukukçu, madde evet, altını bold yaparak, altını çizerek bütün değişiklikleri ortaya koymuş. Çok çarpıcı bilgiler var. Evet.
Evet. Şimdi bu muhalefet partileri tabii komisyonda olsun, şifahen başka mecralarda bu teklife bir dolu öneri getirdiler biliyorsunuz. Şimdi dün sabah itibariyle özellikle HDP'nin ama CHP'nin de İYİ Parti'nin muhtemelen önerilerinin hiçbiri virgülü bile kayale alınmadı iktidar tarafından ve ilk teklifte ne varsa aynen hiçbir değişiklik yapılmadan meclisin önüne geldi. Diyeceksin ki bunda şaşıracak ne var? Bütün diğer kanun teklifleri de böyle. Yani bu arada tabii bir çok talihsiz bir şey oldu. Bir kanun teklifi tabii gene muhalefetten gelen bir kanun teklifi sağlık çalışanlarına şiddet. Biliyorsun insanlar işte vay benim anneme niye bakmadın diye gidip doktor dövüyor. Yani bu Türkiye'de adet oldu artık biliyorsunuz. Bununla ilgili bir yasa teklifi, gayet mantıklı bir yasa teklifi reddedildi AKP ve MHP tarafından.
CHP'den geldiği için çünkü.
Ama şöyle bir şey var yani ne kadar doğru olursa olsun mesela günün birinde muhalefet dünya yuvarlaktır ve döner diye bir yasa teklifi getirse onu da reddedecekler. Bu o demek ki.
Evet.
Gerçi AKP şey grup başkan vekili şey demiş. Şimdi bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var. Fakat bu işi yaparken hep beraber yapalım istiyoruz diyerek reddetmiş. Ya yani biz zaten hazırlıyoruz. Siz boşuna yorulmayın demişler.
Şimdi esasen bu iktidarın af yasası artık. Yani bu mücbir sebep koronavirüstü burada ve yani bu herkese uygulansın, yani infazda eşitlik şiarıyla herkese uygulansın derken insanlar içeride ve dışarıda ve mücbir sebep koronavirüs olduğu için bu hakikaten bir yani hamhum şaralop denirdi eskiden, yandaşa af yasası haline geldi. Adı öyle değil tabii çünkü af yasası olsa 5'te 3 çoğunlukla geçmesi gerekiyor. Öyle bir çoğunluk yok mecliste. Yandaşlar affedilecek. Yandaş olmayanlar da dolaylı olarak koronavirüse mahkum edilecek aslında. Mesele bundan ibaret maalesef. Şimdi...
Evet, bu konuda da ben de bir ufacık ilavede bulunayım. Murat Sabuncu'nun 6 Nisan tarihli T24'te kısa ama özlü bir yazısı vardı. Siyasi mahkumlar, gazeteciler hapiste kalacak. Görüşün bile imkansız hale geldiği günlerde öyle mi diye ve Türkiye'nin bu hafta mecliste bir hukuk ve vicdan testinden geçeceğini söylemişti. Gökçer Tahincioğlu'nun da 4 Nisan'da gene T24'te gözyaşına sığmayanlar affedilen suçlular tırnak içinde ve affetmeyecekler diye çok daha ayrıntılı bir değerlendirmesi vardı. Onları da biz
şimdi,
de
bu koyuyoruz. Aşağı yukarı 50 bin kişi bu tadilattan, değişiklikten, infaz yasasındaki değişiklikten yararlanamayacak. Bunlar aktivistler, belediye başkanları, gazeteciler, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler,
ve
öğretmenler,
avukatlar,
öğrenciler, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve avukatlar. Bunların hiçbiri, ama buna mukabil kim yararlanacak? Bir tek örnek vereyim. Bu Aladağ'da kaçak yurt vardı biliyorsunuz. Bir cemaatin mi, bir tarikatı mı neyse. Evet. Bir kaçak yurtta yangın çıktı ve 11 tane çocuk öldü biliyorsunuz değil mi? Hatırladınız.
Evet, evet tabii.
Aha, bunun failleri çıkacak. Bu kadar basit. Bir tek bunu söyleyeyim. Yani.
Eşinin yüzüne kez açan kadar atanlar da çıkabiliyor.
Hepsi o say say bitmez canım. Yani bütün adi suçlular ve hepsi şiddet içeren suçlar bunların çoğu. Bunlar salıverilecek. Şimdi rakamları biraz yeri gelmişken hatırlatalım mı? Yani hakikaten insanların hafızasına çakılsın. Türkiye'de 355 tane hapishane var. Ve 294 bin mahpus var. Mahpus diyorum çünkü bunların kimisi hükümlü, kimisi değil falan. Yani 294 bin tarihi bu Ömer. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rakam görülmedi. 294 bin mahpus var Türkiye'de. Buna 150 bin gardiyanı da ilave edersen yani nüfus 300. Aşağı yukarı orası 450 bin kişinin yaşadığı bir daracık bir mekan veya 355 mekan yani hepsi birbirinden dar zaten. Bu gardiyanların kimisi artık çıkamıyor biliyorsunuz. İçeride onlarla yani mahpuslarla beraber kalıyorlar. Tabii bu rakamlarla Avrupa birincisi Türkiye. Bir şey anlattılar. Bu geçenlerde Çiğdem Koç ziyaret etti birkaç Silivri tutuk şeyin mahpusunu. Galiba ondan geldi bilgi. Bu bazı hapishanelerde gardiyanlara Allah kurtarsın diye bağırıyorlarmış. Şeydeki onlar da içeride kaldıkları için. Evet. Neyse 294 bin mahpusun bulunduğu yerlerin 355 hapishanenin kapasitesi ise 230 bin. 40-50 kişilik koğuşlar var. Gün ışığı yok, havalandırma yok. Bazı koğuşlarda yüze çıkıyor nüfus, koğuşun nüfusu. 1334 hasta mahpus var. Bunun 458'i ağır ve 780 tane çok farklı yaşlarda bebekler dahil çocuk var. Yeri gelmişken hatırlatalım. Ve yurt dışından yani aklınıza gelebilecek her türlü insan hakları savunucusu, hükümetler arası veya hükümetler dışı kuruluş, işte Avrupa Konseyi İşkenceyi İzleme Komitesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, AGİT, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, Amnesty International, yani say say bitmez, unuttuklarım affetsin. Bombardıman halinde aylardır illa salı verecekseniz infazda eşitlik, yani insanlar oraya geldi iş. Yani kimse öbürküler kalsın sadece siyasiler çıksın da demiyor artık. Yani infazda eşitlik diyor. Çünkü burada artık bir, yani mesele artık bu ceza ile, suç ve ceza ile alakalı olan bir mesele değil. Bu bir ölüm kalım meselesi haline geldi ve dolayısıyla çözümün insani bir çözüm olması gerekiyor ama öyle değil maalesef.
Evet, çok ciddi bir sorun var. Evet, süreyi de maalesef dolduruyoruz.
Tam da bitirdik, maalesef değil.
Evet, bitirdik. Yunanistan'da da bir de şeyden bahsetmiştik. Göçmen kamplarında da karantina uygulanıyor galiba. Öyle de
evet, evet. Orada Allah'ın emri, yani ondan, onun oradan kaçış yok. Çünkü hala mülteci gelmeye devam ediyor. Yeri gelmişken hatırlatalım. Şeylerle, o botlarla, plastik botlarla gelmeye devam ediyorlar. Özellikle evet, üç büyük adaya, yani Midilli, Sisam ve Sakız'a. Evet.
İki kamp oldu bir, galiba değil mi? Koronavirüs görülen.
Yani 5000 tane annesi babasıyla olmayan çocuk ebeveynini, onları Avrupa almaya taahhüt etmişti. Alıyorlar şu sırada. Yavaş yavaş gidiyor onlar. Hiç olmazsa o konuda bir hayırlı gelişme var.
Ama
yani,
evet, büyük bir trajedi devam ediyor. Peki o zaman tabii. Bitirirken şeyi de seçmiştik. Rise Against grubundan Özdeş seçti. Prayer of the Refugee diye, yani mültecinin duası diye. Kendini oğlum, kendini ateşin yanında gel de ısıt, sabah çabuk, çabucak sabah olacak. Ben daha güzel zamanlarımız vardı. Onların hikayesini anlatırım sana. Bir zamanlar bildiğimiz bir yer vardı. Bavullarımızı, valizlerimizi toplamadan önce çantalarımızı hepsini arkamızda bıraktık toz toprağın içinde. Ev diyebileceğimiz bir yer vardı ve kimsenin de pek dokunamadığı bir hayat vardı. Onlar geride kaldı diye başlayan ve giden nakaratı olan bir şarkıyı çalıyoruz.
Bitmezlik emersen. En zor durumda olan ki kitle herhalde onlar ya. Yani. Onlar yani ve sokakta evsiz olanlar.
Evet. Peki çok teşekkürler.
Kolaylıklar.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Now I can stand my own ground. I don't need your help now. nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.